Merhaba, bugün M. Uğur Derman'ın Türk Hat Sanatı'nı inceleyen makalesine yakından bakıyoruz. Amacımız bu köklü sanatın nasıl Türk kimliği kazandığını, estetiğini ve tarihini sizinle birlikte anlamak. Türk Hat Sanatı ifadesiyle başlayalım diyorum. İşin ilginç yanı harfler aslında Arap kökenli, Nabatilerden geliyor.
Evet, doğru.
Türkler İslamiyet'i kabul edince bu yazıyla tanışıyor ama zamanla o kadar sahipleniyor ki, yani son 5 asırdır bu ifade tam oturmuş diyebiliriz.
Kesinlikle. Başlangıç noktası aslında dini bir motivasyon.
Hı hı.
Yani Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde yazma gayreti. Tıpkı Rönesans'ın da başta dini konularla başlaması gibi.
Anladım.
Zamanla tabii günlük yazışmalara da yansıyor bu estetik anlayış. Bu Arap yazısı, İslam'ı kabul eden bütün milletlerin ortak malı haline geliyor. İslam hattı deniyor hatta.
Evet.
Ama özellikle 14. yüzyıldan sonra Osmanlı Türkleri bu sanatı alıp geliştiriyor, kendi üsluplarını katıyorlar, müthiş bir seviyeye taşıyorlar.
Kaynak da diyor ki, Şam, Bağdat, Kahire gibi merkezlerden sonra sıra İstanbul'a geliyor, fetihle birlikte.
Aynen öyle.
Ve hat sanatının liderliği Osmanlı'ya geçiyor hem de yaklaşık 5 asır boyunca. Hatta şey diyor, 7 Osmanlı padişahı bizzat hattatmış.
Evet evet, 2. Mahmut mesela. Bu sanata verilen değeri gösteriyor tabii. İslam aleminde çok bilinen bir söz vardır zaten. Kur'an-ı Kerim Hicaz'da nazil oldu, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı.
Ne kadar güzel özetliyor durumu.
Kesinlikle. O dönemin musaflarına mesela Şeyh Hamdullah'ınkine bakınca hakikaten estetik bir şölenle karşılaşıyorsunuz.
Peki bu sanat nasıl yapılıyor? Yani malzemeler neler?
Temelde 3 şey var. Kamış kalem, özel is mürekkebi ve aharlı kağıt.
Mahı.
Ama asıl olay ölçüde. Harflerin boyutu, kavisleri, eğimleri, her şey kalemin ucundan çıkan nokta ile belirleniyor.
Nokta ölçüsü. Yani basit çizgilerden müthiş bir geometri çıkıyor ortaya.
Aynen öyle. Büyüleyici bir geometri.
Ve genelde siyah mürekkeple çalışılıyor, değil mi? Renk pek yok.
Evet, çoğunlukla öyle. Estetik daha çok çizginin akışında, kompozisyonda, harflerin birbiriyle olan uyumunda aranıyor. Bu batılı ressamların bile ilgisini çekmiş bir durum.
Hı hı.
Bir de harflerin kelimenin başında, ortasında, sonunda farklı şekiller alması var tabii.
Evet, o da dinamizm katıyor.
Kesinlikle. Ve keşide, yani bazı harfleri uzatma imkanı. Bu da kompozisyon, yani istif için müthiş bir zenginlik sunuyor. Latin veya Uzak Doğu yazılarında olmayan bir şey bu.
Anladım. Peki öğrenme süreci nasıl? Kaynakta taklitten bahsediyordu.
Evet, usta-çırak ilişkisi esastı ve taklit çok önemliydi. Öğrenci işe ustasını birebir taklit ederek başlıyor.
Hmm.
Hatta usta bir hattatı başarıyla taklit etmek ve bunu belirtmek bir övünç kaynağıydı. Mesela Hafız Osman'ın Şeyh Hamdullah taklitleri meşhurdur.
Yani ustalaşınca kendi yolunu çizse de geleneğe saygı hep var.
Aynen öyle. Eğitim sonunda alınan icazetname bile genelde bir ustanın yazısının taklidi şeklinde yazılırdı. Hem bir saygı göstergesi hem de bilginin aktarım şekliydi bu.
Peki Osmanlı zevki zamanla hangi yazı türlerini daha çok benimsemiş? 6 ana yazıdan, yani aklam-ı sitteden bahsediliyor.
Evet, aklam-ı sitte temel ama Osmanlılar zamanla bazılarını daha çok sevmiş, geliştirmiş. Mesela Amasyalı Şeyh Hamdullah, Yakut el-Mustasimi'nin tarzından seçmeler yaparak bu 6 yazıya belirgin bir Türk karakteri kazandırıyor.
Sonra Hafız Osman geliyor 17. yüzyılda.
Evet, Hafız Osman da şeyh uslubunu daha da arındırıyor, inceltiyor. Zamanla belki mimariyle de uyumlu olarak muhakkak ve reyhani gibi daha köşeli hatlar yerine daha yuvarlak hatlı yazılar öne çıkıyor.
Hangileri mesela?
Sülüs ve Nesih en başta. Bir de Talik var.
Kullanım alanları da farklı mıydı bunların?
Tabii ki. Sülüs, özellikle onun daha kalın yazılanı Celi Sülüs, anıtsal yapılar, kitabeler, levhalar için idealdi. O görkemli istifler genelde Celi Sülüs ile yapılır. Mustafa Rakım bu alanda bir zirve mesela.
Evet.
Nesih ise daha okunaklı olduğu için Kur'an-ı Kerim ve diğer kitapların yazımında kullanılmış. Şeyh Hamdullah'ın, Hafız Osman'ın musafları genelde Nesih'tir.
Talik peki? O daha farklı sanki.
Talik, aslında İran kökenli Nestalik'ten geliştirilmiş, daha yatık, akıcı bir yazı. Yesari Mehmet Esat ve oğlu Yasarizade Mustafa İzzet, bunu Osmanlı zevkine harika bir şekilde uyarlamışlar. Daha çok edebi metinler, kıtalar, levhalar için tercih edilmiş.
Bir de devlete özgü yazılar var değil mi? Divani, Tuğra gibi.
Aynen. Divani ve onun süslü hali, Celi Divani, daha çok divanda resmi yazışmalarda kullanılmış. Tuğra ise padişahın imzası. Başlı başına bir sanat formu zaten.
Tüm bu gelişim süreci Batı etkisinden tamamen uzak, kendi içinde usta-çırak ilişkisiyle ilerlemiş. Bu çok etkileyici.
Kesinlikle öyle. Hattatların çoğu zaman maddi bir karşılık beklemeden, sadece estetik bir kaygıyla, hani Allah güzeldir, güzelliği sever anlayışıyla çalışmaları.
Evet.
İşte bu sanatı bu kadar yükseğe taşıyan şeylerden biri. Her harfte o mutlak güzelliği, mükemmel oranı arama çabası, bu bir sabır, bir disiplin, bir maneviyat işi aslında.
Evet, kaynaklar da onu gösteriyor. Hat sanatı sadece harfleri güzel yazmak değil, çok daha derin bir kültürel miras, bir medeniyet göstergesi. Peki, harflerin güzelliğini bu kadar ince hesaplarla, nokta ölçüsüyle kusursuzlaştırma çabası, acaba günümüzün bu hızlı dijital çağında bize güzellik, ölçü ve emek hakkında ne düşündürüyor olabilir? Bu soruyla sizi baş başa bırakalım isterseniz.